Merhaba, ben Yusuf. Ninenar TRE Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Contending Economic Theories, Richard D. Wolf ile Stepan A. Zaresnik tarafından yazılmış, iktisat teorileri üzerine karşılaştırmalı bir inceleme kitabıdır. Kitap, neoklasik. Keynesçi ve Marksist yaklaşımları yan yana ele alır ve bunların ekonomiyi nasıl tanımladığını, hangi sorulara odaklandığını ve hangi politika sonuçlarına vardığını açık biçimde gösterir. Akademik bir ders kitabı niteliği taşısa da yalnızca teknik tartışmalarla sınırlı kalmaz. İktisat teorilerinin arkasındaki toplumsal ve siyasal varsayımları da görünür kılar. Özellikle devletin rolü, piyasanın işleyişi, üretimde sınıf ilişkileri ve ekonomik demokrasi gibi konular üzerinden okura üç ayrı düşünme biçimi sunar. Bu yönüyle kitap, iktisadı yalnızca rakamlar ve modellerle değil, toplumsal düzenin nasıl kurulduğu sorusuyla birlikte anlamak isteyenler için güçlü bir çerçeve sağlar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, üç büyük iktisat yaklaşımını aynı çerçevede karşılaştırması. Kitabın en belirgin özelliği, iktisatta baskın kabul edilen üç teoriyi, neoklasik, Keynesçi ve Marksist yaklaşımları, ayrı ayrı anlatmakla kalmayıp sistemli biçimde karşılaştırmasıdır. Yazarlar her teorinin başlangıç noktalarını, temel kavramlarını ve iç mantığını gösterir. Böylece okur, bu teorilerin aynı ekonomik olgulara neden farklı cevaplar verdiğini anlayabilir. Neoklasik yaklaşım bireysel tercih. Piyasa dengesi ve fiyat mekanizması üzerinden ilerlerken, Keynesçi yaklaşım toplam talep, istihdam ve krizler üzerinde durur. Marksist yaklaşım ise üretim ilişkilerini ve sınıf yapısını merkeze alır. Bu karşılaştırma yalnızca teorik bir sınıflandırma değildir. Hangi teorinin hangi sorunu görünür kıldığı, hangisini geri plana ittiğiyle açığa çıkar. Özellikle iktisat eğitiminde çoğu zaman tek bir ana akım bakışın doğal ve tarafsız gibi sunulduğu düşünülürse. Bu kitap farklı analiz geleneklerini aynı düzende değerlendirmek için önemli bir zemin kurar. İkinci olarak neoklasik iktisadın piyasa. Seçim ve denge mantığını açıklaması, kitap, neoklasik iktisadı ekonomiyi bireylerin rasyonel seçimleri üzerinden okuyan bir yaklaşım olarak ele alır. Bu perspektifte piyasalar, arz ve talep etkileşimiyle dengeye yönelen düzenekler gibi düşünülür. Yazarlar, bu çerçevenin gücünü ve sınırını birlikte gösterir. Gücü, karmaşık ekonomik hareketleri sade modellerle açıklayabilmesidir. Ancak sınırı, sınıf, güç ve tarihsel çatışma gibi unsurları geri plana itmesidir. Bu nedenle neoklasik teori, kaynak tahsisini verimlilik açısından yorumlamada etkili olsa da gelir dağılımı, İş yeri ilişkileri ve toplumsal eşitsizlik gibi sorularda daha dar bir bakış sunabilir. Kitap bu yaklaşımı eleştirirken onu karikatürleştirmez. Aksine hangi varsayımlar üzerine kurulduğunu ve bu varsayımların hangi politika önerilerine yol açtığını dikkatle tartışır. Böylece okur, piyasayı doğal bir mekanizma gibi görmek ile onu toplumsal ilişkilerin ürünü olarak görmek arasındaki farkı daha net kavrar. Üçüncü olarak, Keynesçi yaklaşımın kriz, toplam talep ve devlet müdahalesi vurgusu, Keynesçi bölüm. Ekonomik istikrarsızlığı anlamada devletin ve toplam talebin neden önemli olduğunu öne çıkarır. Kitap bu yaklaşımda, piyasanın kendi başına her zaman tam istihdama ulaşamayacağını, durgunluk ve krizlerin ekonominin içinden doğabileceğini vurgular. Bu yüzden, kamu harcamaları, para politikası ve maliye politikası gibi araçlar merkeze hale gelir. Wolf ve Resnik. Keynesçiliği yalnızca teknik bir istikrar teorisi olarak değil, aynı zamanda devletin ekonomik yaşam içindeki rolünü meşrulaştıran bir çerçeve olarak da sunar. Bu açıdan kitap, Keynesçi düşüncenin özellikle kriz dönemlerinde neden güçlü bir açıklama sunduğunu anlatırken, onun da bazı sınırlara sahip olduğunu gösterir. Mesela gelir dağılımı ya da üretim ilişkileri konusunda Keynesçi analiz çoğu zaman ikincil kalır. Yine de bu bölüm, ekonomik durgunlukların neden sadece bireysel hata veya geçici sapma olarak görülemeyeceğini anlamak isteyen okurlar için çok yararlıdır. Türkiye gibi kamu politikalarının ekonomi üzerindeki etkisinin sık tartışıldığı bağlamlarda bu yaklaşım özellikle anlaşılır bir önem taşır. Dördüncü olarak, Marksist yaklaşımda sınıf, sömürü ve ekonomik demokrasi fikri, kitabın en özgün kısmı. Marksist iktisadı üretim sürecindeki sınıf ilişkileri üzerinden açıklamasıdır. Yazarlar bu teoriyi, ekonomik hayatı yalnızca mübadele ve fiyatlar üzerinden değil, kimin neyi ürettiği, kimin artı değere el koyduğu ve emeğin nasıl örgütlendiği üzerinden okur. Bu çerçevede sömürü kavramı, ahlaki bir slogan değil, ekonomik düzenin yapısal bir özelliği olarak ele alınır. Kitap, Marksçı yaklaşımın neden toplumsal çatışmaları, iş yeri hiyerarşilerini ve gelir eşitsizliğini merkeze aldığını ayrıntılı biçimde gösterir. Bununla birlikte metin, Marksist teoriyi sadece eleştirel bir teşhis olarak bırakmaz. Ekonomik demokrasi fikrine, özellikle çalışanların kendi işyerlerini yönetmesi düşüncesine dikkat çeker. Böylece siyasal demokrasi ile ekonomik düzen arasındaki bağ kurulur. Bu bölüm, iktisadı teknik bir yönetim alanı değil. Toplumsal güç ilişkilerinin kurulduğu bir alan olarak düşünmek isteyenler için kitabın en ayırt edici katkısını oluşturur son olarak. İktisat teorisinin politika tercihlerini ve toplumsal sonuçlarını belirlemesi, kitap yalnızca teorileri anlatmaz. Bu teorilerin somut politika sonuçlarını da karşılaştırır. Yazarların temel iddiası, iktisadi varsayımların nötr olmadığı, her teorinin farklı bir toplum görüşü ürettiğidir. Neoklasik yaklaşım daha çok piyasa serbestliği ve bireysel kararları öne çıkarırken, Keynesçi yaklaşım kamu müdahalesini ve talep yönetimini savunur. Marksist yaklaşım ise üretim ilişkilerini dönüştürmeden kalıcı eşitlik sağlanamayacağını öne sürer. Bu nedenle kitap, iktisat tartışmalarının yalnızca teknik uzmanlık meselesi olmadığını, aynı zamanda siyasal tercih ve toplumsal yönelim meselesi olduğunu açıklar. Okur, hangi teoriye başvurursa hangi sorunları çözebileceğini, hangi sorunları ise kaçırabileceğini görür. Kitabın pedagojik değeri de burada ortaya çıkar. Farklı iktisat dillerini karşılaştırarak kavramların ve modellerin politika üzerindeki etkisini daha bilinçli değerlendirmeyi öğretir. Bu yaklaşım, güncel eşitsizlik, kriz ve demokrasi tartışmalarını anlamada güçlü bir düşünsel araç sunar. Sonuç olarak Contending Economic Theories. İktisat öğrencileri, öğretim üyeleri, sosyal bilim meraklıları ve ekonomi tartışmalarında tek bir bakış açısıyla yetinmek istemeyen okurlar için özellikle değerlidir. Kitap, neoklasik, Keynesçi ve Marksist yaklaşımları yalnızca tanıtmakla kalmaz, bunların birbirinden neden ayrıldığını da açık ve sistemli biçimde gösterir. Bu sayede okur, iktisadi argümanların arkasındaki varsayımları fark etmeyi öğrenir. Kitabın öne çıkan avantajı, karşılaştırmalı yapısıdır. Pek çok ekonomi kitabı tek bir teoriyi doğal merkez gibi sunarken, bu eser üç yaklaşımı aynı ciddiyetle ele alır ve her birinin güçlü ve zayıf yönlerini birlikte tartışır. Özellikle Marksist iktisada verdiği yer, onu benzer giriş kitaplarından ayırır. Sınıf ilişkileri, sömürü ve ekonomik demokrasi gibi konuların merkeze alınması. Kitabı yalnızca teorik değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal açıdan da önemli kılar. Bu nedenle eser, iktisadı daha geniş bir toplumsal bağlam içinde düşünmek isteyen herkes için güçlü bir başlangıç noktasıdır. Destek olmak isterseniz Richard D. Wolff kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.